Ayrım 30.
Temmuz olaylarında nişan aldınız mı? Louvre'u birazcık zapt ettiniz mi bayım? Şuracıkta hemen yakında Nonendier sokağı karşısında Saint Antoine sokağında bir evin 3. kat duvarına çakılmış, üzerinde 28 Temmuz 1830 yazan bir top güllesi var. Gidip onu görün. Pek gösterişli duruyor. Ah, dostlarınız güzel şeyler yapıyorlar doğrusu. Sahi aklıma geldi, Berry Dükü'nün heykeli yerine bir çeşme yapmıyorlar mıydı? Dipnot, 10. Charles'ın 2. oğlu Paris'te öldürülmüştür. Demek ki siz evlenmek istiyorsunuz, öyle mi? Kiminle? Saygısızlık olmazsa kiminle evleneceğinizi sorabilir miyim? Durdu. Marius bir şey söylemeye vakit bulamadan şiddetle devam etti. Durun bakayım, bir mevkiiniz var mı? Kazanılmış servetiniz var mı? Avukatlık mesleğinde ne kadar kazanıyorsunuz? Marius metanetle, adeta vahşi bir azimle hiç dedi. Hiç mi? Benim size verdiğim 1200 franktan başka geçineceğiniz yok mu? Marius karşılık vermedi, Bay Ginorman devam etti. Öyleyse anladım. Demek ki kız zengin. Benim durumumda. Nasıl, travması yok mu? Hayır. Gelecek için herhangi bir umut? Hiç sanmıyorum. Çırılçıplak mı? Peki babası neci? Bilmiyorum. Kızın adı ne? Mademoiselle Fauchelevent. Foch ne? Dipnot. Fauchelevent rüzgar biçer anlamına gelir. Bay Ginorman küçük düşürmek için böyle konuşuyor. Ne biçer? Fauchelevent. Yaşlı adam pıh yaptı. Marius beyefendi diye haykırdı. Bay Ginorman kendi kendine konuşan bir insan edasıyla onun sözünü kesti. Tamam, yaş 21, işsiz güçsüz, yılda ancak 1200 frank, Pommersi baronesi hanımefendi gidip sebzeciden 2 meteliye maydanoz alacak. Marius kaybolan son umudun şaşkınlığı içinde beyefendi diye haykırdı. Rica ederim, istirham ederim Tanrı adına, diz çöküp yalvarıyorum, ayaklarınıza kapanıyorum, onunla evlenmeme izin verin. Yaşlı adam keskin, uğursuz bir kahkaha attı. Hem öksürüyor hem de konuşuyordu. Ya ya ya, kendi kendinize şöyle demişsinizdir. Hey Allah, gidip şu eski kafalıyı, şu densiz man kafayı bulayım. Ne yazık ki 25 yaşında değilim. Ona şöyle hatırı sayılır bir ihtarda bulunurdum ki, ona hiç de ihtiyacım olmazdı. Ama olsun, ne önemi var, ona derim ki, seni buna kahmak, beni görmekle çok mutlusun. Ben evlenmek istiyorum, Bay Falanca'nın kızı, Bayım Filanca ile evlenmek istiyorum. Benim pabucum yok, onun gömleği yok, tamam. Mesleğimi, istikbalimi, gençliğimi, hayatımı suya atmak istiyorum. Boynumda asılı bir kadınla sefaletin içine dalmak istiyorum. Bu benim düşüncem, senin buna razı olman gerek. İhtiyar Fosil de mutlaka kabul edecektir. Hadi git oğlum, nasıl istersen öyle yap. Boynuna taşını bağla. Puslovan'ınla, Kuplovan'ınla evlen. Asla bayım, asla. Babacım. Olmaz. Bu olmazın söylenişinden Marius bütün umudunu kaybetti. Ağır adımlarla odanın öbür ucuna kadar gitti. Başı önüne eğikti, sallanıyordu. Giden bir kimseden çok ölen bir insana benziyordu. Bay Ginorman onu gözleriyle izledi. Tam kapı açılıp da Marius dışarı çıkacağı sırada, azametli şımarık yaşlıların o kocamış canlılığıyla 4 adım attı, Marius'u yakasından tuttu, şiddetle onu odanın içine çekti, bir koltuğun üzerine fırlattı. ''Şunu anlat bana bakayım'' dedi. Marius'un ağzından çıkan şu tek babacım kelimesi bütün bu devrimi yaratmıştı. Marius şaşkın şaşkın ona baktı. Bay Ginorman'ın hareketli yüzü artık anlatılamaz sert bir babacanlıktan başka bir şey ifade etmiyordu. Dede yerini büyük babaya bırakmıştı. ''Hadi bakalım konuş, bana aşklarını anlat, gevezelik et, her şeyi söyle bana. Hay Allah, şu delikanlılar ne aptal şeyler.'' ''Babacım'' dedi Marius. İhtiyarın bütün yüzü anlatılamaz bir ışıltıyla aydınlandı. ''Evet ha şöyle, bana babacım de, bak görürsün.'' Şimdi o sertlikte öyle iyi, öyle tatlı, öyle açık, öyle babaca bir şey vardı ki, Marius umutsuzluktan umuda bu ani geçişten adeta sersemledi, sarhoş gibi oldu. Masanın yanında oturuyordu, mumların ışığı elbisesinin eski püskülüğünü ortaya çıkarıyordu. Guy Norman baba buna şaşkın şaşkın bakıyordu. Marius, işte böyle babacığım dedi. Bay Guy Norman, vah vah diye sözünü kesti. Gerçekten de 5 paran yok mu? Dilenci gibi giyinmişsin. Bir çekmeceyi karıştırdı, oradan bir kese alıp masanın üzerine koydu. Al işte sana 100 altın, kendine bir şapka al. Marius, babacım diye devam etti. Benim iyi babacım, bir bilseniz. Onu çok seviyorum, tasavvur edemezsiniz. Onu ilk defa Lüksemburg Parkı'nda gördüm, oraya geliyordu. Başlangıçta pek ilgilenmiyordum. Sonra nasıl olduğunu ben de bilmiyorum, ona aşık oldum. Ah, bilseniz bu bana ne kadar acı verdi. Neyse, şimdi onu her gün evinde görüyorum. Babasının haberi yok. Düşünün ki pek yakında gidecekler. Akşamları onların bahçesinde birbirimizi görüyoruz. Şimdi babası onu İngiltere'ye götürmek istiyormuş. Bunun üzerine kendi kendime gidip büyük babamı bulurum, ona her şeyi anlatırım dedim. Giderse çıldırırım, ölürüm. Ağır hastalıklara tutulurum, kendimi suya atarım. Onunla mutlaka evlenmeliyim çünkü deli olacağım. Neyse işte bütün gerçek bu. Herhangi bir şeyi unuttuğumu sanmıyorum. Plüme sokağında demir parmaklıklık kapısı olan bahçeli bir evde oturuyor, envalit yakınlarında. Guy Norman baba sevinç içinde Marius'un yanında oturuyordu. Bir yandan onu dinler, sesinin tatlılığını içine sindirirken bir yandan da çektiği enfiyenin tadını çıkarıyordu. Şu Plüme sokağı sözünü işitince enfiyesini çekmekten vazgeçti, geri kalanını dizlerinin üzerine döktü. Plüme sokağı mı? Plüme sokağı mı dedin? Dur bakalım, oralarda bir kışla yok muydu? Elbette ya, tamam işte. Amcanın oğlu Teodül bana o kızdan bahsetti. Hani şu mızraklı süvari subay. Bir kızcağız, aziz dostum, bir kızcağız. Elbette. Evet, Plüme sokağı. Eskiden Blome sokağı derlerdi. İşte şimdi hatırlıyorum. Plüme sokağının parmaklıklı kapısındaki şu küçük kızdan bahsedildiğini duydum. Bir bahçede. Bir Pamela. Zevkin fena değilmiş. Temiz pak bir şey olduğunu söylüyorlar. Söz aramızda öyle sanıyorum ki şu mızraklı süvari taslağı ona bir parça kur yapmış. Bunun nereye kadar gittiğini pek bilmiyorum. Her neyse, pek önemli değil bu. Zaten onun sözüne pek güvenilmez. Övünür o. Marius, senin gibi bir delikanlının aşık olmasını pek yerinde buldum. Yaşının icabı bu. Seni cumhuriyetçi olmaktansa aşık olmuş görmek daha çok hoşuma gitti. Seni Robespierre yerine bir kadın eteğine, 20 kadın eteğine tutkun görmek daha hoşuma gider vallahi. Bana gelince şunu itiraf edeyim ki, donsuzlar konusunda, dipnot, Fransız devrimini yapanlara sans-culotte, donsuzlar adı verilirdi. Ben sadece kadınları sevmişimdir. Hay kör şeytan, güzel kızlar güzel kızlardır, buna diyecek sözümüz yok. Senin küçük kıza gelince babasından gizli seni içeri alıyor. Bu usuldendir. Benim de buna benzer maceralarım olmuştu. Hem de pek çok. Ne yapmak gerekir biliyor musun? Olayı telaşla ele almamak gerekir. Birdenbire facianın içine dalınmaz. Evlenmeye karar verip hemen belediye başkanına koşulmaz. Bir parça akıllıca davranmalı, sağduyu sahibi olmalı. Konuyu hafiften alın, faniler, evlenmeyin. İnsan gider büyük babasına danışır, o da aslında babacan bir adamdır. Eski çekmesinin dibinde daima birkaç tane altın destesi vardır. Ona, büyük baba işte böyle denir. Büyük baba da, bu pek olağan bir şey der. Gençlik bu yollardan geçmeli, ihtiyarlık da belini bükmeli. Ben de gençtim, sen de yaşlanacaksın. Hadi oğlum, bunu sen de torununa ödersin. İşte sana 200 frank, eğlenmene bak yahu. Bundan iyi bir şey yoktur. İşte olayı böyle geçiştirmek gerek. Asla evlenilmez. Ama bu hiçbir şeye engel değildir. Ne dediğimi anlıyor musun? Marius taş gibi donup kalmıştı. Bir tek kelime söyleyecek halde değildi. Başıyla hayır işareti yaptı. Yaşlı adam kahkahayla güldü. Kocamış gözünü kırptı. Marius'un dizine vurdu. Gözlerini gizli anlamlı ışıklar saçan bir bakışla onun iki gözünün arasına dikti. En tatlı bir omuz silkişle ona aptal dedi. Kızı kendine metres tut. Marius sapsarı kesildi. Büyük babasının söylediği bütün sözlerden hiçbir şey anlamamıştı. Şu Blome sokağı, Pamela, kışla, mızraklı süvari tekerlemeleri, Marius'un önünden bir hayal oyunu gibi geçmişti. Bunların hiçbirisi bir zambak çiçeği olan Cosette'le ilgili olamazdı. Adamcağız saçmalıyordu. Ama bu sapıtma Marius'un anladığı, Cosette için öldürücü bir hakaret olan bir kelimeye ulaşmıştı. Şu kızı kendine metres tut lafı ciddi ağırbaşlı delikanlının kalbine bir hançer gibi saplandı. Ayağa kalktı, yerde duran şapkasını aldı, emin, metin adımlarla kapıya doğru yürüdü. Oraya gelince döndü, büyük babasını yerlere kadar eğilerek selamladı, başını doğrulttu. 5 yıl önce babama hakaret ettiniz, bugün karıma hakaret ediyorsunuz dedi. Artık sizden hiçbir şey istemiyorum beyefendi, Allah'a ısmarladık. Guy Norman baba şaşkın bir halde ağzını açtı, kollarını uzattı, yerinden kalkmaya çalıştı. Bir tek kelime söylemesine vakit kalmadan kapı kapanmış, Marius yok olmuştu. İhtiyar adam bir süre hiç kımıldamadan yıldırımla vurulmuş gibi kaldı. Sanki bir pençe boğazını sıkıyormuş gibi ne konuşabiliyor ne de soluk alabiliyordu. En sonunda kendini koltuğundan kopardı, 91 yılla ne kadar çabuk koşmak kabilse kapıya koştu, açtı, ''İmdat, imdat!'' diye bağırdı. Kızı yetişti, sonra da uşaklar göründüler. Guy Norman baba acıklı bir hırıltıyla ''Şunun peşinden koşun, yakalayın onu'' diyordu. ''Ben ona ne yaptım ki? Çıldırmış. Gidiyor. Ey tanrım, ey tanrım. Bu sefer artık bir daha gelmez.'' Sokağa açılan pencereye gitti, titrek yaşlı elleriyle camı açtı. Baskla Nicolette onu arkadan tutarlarken yarı beline kadar dışarı sarktı. ''Marius, Marius, Marius, Marius!'' diye haykırdı. Marius artık duyamazdı. Tam o anda Saint Louis sokağının köşesini dönüyordu. 90'lık ihtiyar dehşetle ellerini 2-3 defa şakaklarına götürdü. Sendeleyerek geri çekildi, bir koltuğun üzerine yığıldı. Nabzı yavaşlamış, sesi kesilmiş, gözyaşları kurumuştu. Başı alık alık titriyor, dudakları kımıldıyordu. Gözlerinde, kalbinde geceye benzer karanlık, derin bir şeyden başka hiçbir şey yoktu. 9. Kitap. Nereye gidiyorlar? 1. Jean Valjean. Aynı gün, akşam saat 4'e doğru Jean Valjean, Jean de Mars'ın en tenha sırtlarından birinin arkasında tek başına oturuyordu. Belki ihtiyatlı davranmak için, belki kendi düşünceleriyle baş başa kalmak istediğinden, belki de herkesin hayatına ki alışkanlıklarda pek fark edilmeden azar azar yerleşen değişiklikler sonucu olarak, şimdi artık Cosette'le pek seyrek sokağa çıkıyordu. Sırtında işçi ceketi, ayağında kurşuni pamuklu bezden bir pantolon, başında yüzünü gizleyen geniş siperlikli kasketi vardı. Artık Cosette bakımından gönlü rahattı, mutluydu. Onu bir süre için ürkütüp huzursuz eden şey ortadan yok olmuştu. Ama 1-2 haftadan beri onu başka çeşit tasalar kavramıştı. Bir gün sokakta dolaşırken Thénardier'i görmüştü. Kıyafetindeki değişiklikten dolayı Thénardier onu tanıyamamıştı. O günden beri Jean Valjean onu birçok defalar daha görmüştü. Artık Thénardier'in mahallede kötü maksatla dolaştığına kesin olarak emindi. Bu ona önemli bir karar aldırmaya yetmişti. Thénardier'in orada olması bütün tehlikelerin aynı zamanda belirmesi demekti. Üstelik Paris sükunetini kaybetmişti. Hayatında gizlemek istediği bir şey olan bir kimse için siyasi karışıklıkların şu kötülüğü vardı ki polis çok kaygılı, şaşkın bir hale gelmişti. Pepin, Moret gibi birini ararken Jean Valjean gibi birini ele geçirebilirdi. Bütün bu görüş açılarından dolayı Jean Valjean tasalıydı. En sonunda yeni fark ettiği, hala etkisinde bulunduğu, anlatılamaz bir olay da telaşını arttırmıştı. O sabah evde uyanmış olan tek insandı. Cosette'in pancurları açılmadan bahçede dolaşırken, birdenbire hiç şüphesiz bir çiviyle duvara kazılmış olan şu yazıyı gördü. Verrerie Sokağı, No. 16. Yazı daha pek yeniydi. Kararmış eski duvarın üzerinde çizgiler bembeyaz duruyordu. Duvarın dibindeki bir demet deve dikeni sıvadan dökülen taze ince alçıyla tozlanmıştı. Besbelli ki o gece yazılmıştı bu. Neydi acaba? Bir adres mi? Başkaları için bir işaret mi? Kendisine bir haber mi? Her ne olursa olsun belliydi ki bahçeye tecavüz edilmişti. Demek ki yabancılar oraya giriyorlardı. Daha önce evi telaşa veren garip olayları hatırladı. Zihni bir taslak üzerinde çalıştı. Cosette'i korkutmamak için duvardaki yazıdan ona bahsetmekten kaçındı. Jean Valjean bütün bunları göz önüne almış, tartmış, sonunda Paris'ten hatta Fransa'dan ayrılıp İngiltere'ye geçmeye karar vermişti. Cosette de söylemişti. Bir haftaya kalmadan gitmek istiyordu. Şimdi Jean de Mars'taki yamaçta oturmuş, Thénardier'yi, polisi, duvara yazılan o garip yazıyı, bu yolculuğu, pasaport elde etmenin zorluğunu düşünüyordu. Bu kaygılar arasında yanına vuran bir gölgeden birinin yamacın tepesinde tam onun arkasında gelip durduğunu anladı. Arkasına dönmek üzereydi ki dörde katlanmış bir kağıt sanki bir el başının üstünden bırakıvermiş gibi dizlerinin üzerine düştü. Jean Valjean kağıdı aldı, açtı, kurşun kalemle büyük harflerle yazılmış şu kelimeyi okudu. Evden taşının. Telaşla ayağa kalktı. Yamacın tepesinde kimsecikler yoktu artık. Etrafına bakındı, birini gördü. Korkuluğun üzerinden atlamış, Jean de Mars hendeğine doğru süzülerek inen, bir çocuktan daha büyük, bir adamdan daha küçük, sırtında kurşuni bir işçi ceketi, ayağında toprak rengi pamuklu kadifeden bir pantolon olan biri. Jean Valjean son derece düşünceli bir halle hemen evine döndü. 2. Marius. Marius, Bay Guinorman'ın evinden üzgün ayrılmıştı. Oraya pek küçük bir umutla gitmişti, muazzam bir umutsuzlukla çıkıyordu. İnsan kalbinin uyanışlarını dikkatle incelemiş olanlar bunu anlarlar. Mızraklı süvari, subay, ahmak delikanlı, amcaoğlu Teodül falan Marius'un zihninde hiçbir gölge bırakmamıştı. Bunlardan onun kafasında en ufak bir iz bile kalmamıştı. Büyük babanın torununa tepeden inme yaptığı bu açıklamalardan bir dram yazarı bir takım olayların çıkacağını umabilirdi. Ama dramın kazancı gerçeğin zararına olurdu. Marius insanın kötülük konusunda hiçbir şeye inanmadığı yaştaydı. Daha sonra her şeye inanılan çağa gelir. Şüphe karışıklıklardan başka bir şey değildir. İlk gençlikte bunlar yoktur. Otello'yu alt üst eden şey Candide'in üzerinde hiçbir etki yaratmaz. Dipnot, Shakespeare'in kahramanı Otello, kıskançlığın, Voltaire'in kahramanı Candide'de saflığın timsalidir. Cosette'den şüphelenmek. Marius'un bunun dışında rahatlıkla işleyebileceği yığınla suç vardı. Acı çekenlerin başvurduğu çare olarak Marius sokaklarda yürümeye başladı. Hatırlayabileceği şeylerden hiçbirini düşünmedi. Sabahın saat 2'sinde Courfeyrac'ın evine döndü, soyunmadan kendini jiltenin üzerine attı. Ortalık iyice aydınlanmıştı ki o hala zihninde düşünceleri getirip götürenlerin o ağır korkunç uykusuyla uyuyordu. Uyandığı zaman Courfeyrac'ı, Feuilly'yi, Conferre, Enjolras'ı ayakta buldu. Şapkaları başlarında sokağa çıkmaya hazır ayaktaydılar, pek telaşlı bir halleri vardı. Courfeyrac, General Lamarck'ın cenazesine geliyor musun diye sordu. Marius'a sanki Courfeyrac Çince konuşuyormuş gibi geldi. Onlardan bir süre sonra o da sokağa çıktı. Javert'in 3 Şubat macerasında kendisine emanet ettiği, elinde kalan tabancaları alıp cebine koymuştu. Bu tabancalar hala doluydu. Onları yanına alırken zihnindeki karanlık düşüncelerin neler olduğunu anlamak pek zordur. Bütün gün nerelerde olduğunu bilmeden dolaştı durdu. Arada sırada yağmur yağıyordu, Marius bunun hiç farkında bile olmuyordu. Akşam yemeği için bir fırıncıdan bir meteliye baston ekmek aldı, onu cebine koydu, unuttu. Galiba bir ara sen sularına da düştü ama ruhu bile duymadı. Bazı zamanlar insanın beyninin içinde cehennem ateşi yandığı anlar vardır. İşte Marius böyle bir haldeydi. Artık hiçbir şey ummuyor, hiçbir şeyden korkmuyordu. Bu son adımı dünden beri atmıştı. Akşamı hummalı bir sabırsızlıkla bekliyordu. Aydınlık bir tek düşüncesi vardı. Akşam saat tam 9'da Cosette'i görecekti. Bu son mutluluk şimdi onun bütün geleceğiydi. Sonrası karanlık. Arada sırada en ıssız sokaklarda yürürken Paris'in içinde garip gürültüler duyar gibi oluyordu. Başını hayallerinden dışarı çıkarıyor, çarpışmalar mı oluyor acaba diyordu. Hava kararırken tam saat 9'da Cosette söz verdiği gibi Plume sokağına geldi. Parmaklıklı bahçe kapısına yaklaşınca her şeyi unuttu. 48 saatten beri Cosette'i görmemişti, şimdi görecekti. Bütün öteki düşünceler silindi. Yalnız, eşsiz, derin bir sevinç kaldı. Yüzyıllar kadar süren o dakikaların en muhteşem, en güzel tarafları şudur ki, geçtikleri anda kalbi baştan başa doldururlar. Marius kapıyı itti, bahçeye daldı. Cosette her zaman onu beklediği yerde yoktu. Ağaçların arasından geçti, köşkün merdiveni, yanındaki girintiye koştu. "Beni orada bekliyordur," diyordu. Cosette orada da yoktu. Gözlerini kaldırdı, evin pancurlarının kapalı olduğunu gördü. Bahçenin etrafını dolaştı, bahçe ıssızdı. Ondan sonra gene eve geldi. Aşktan çılgına dönerek, acıdan, kaygıdan sarhoş, dehşete kapılmış, öfkelenmişti. Uygunsuz bir saatte evine dönen bir adam gibi pancurlara vurdu. Vurdu, vurdu. Pencere açılıp babanın kızgın yüzünün görünüp kendisine ne istiyorsunuz diye sorması tehlikesini göze alarak bir daha vurdu. Sezdiği şeylerin yanında bunun hiç önemi yoktu. Pancurları vurduktan sonra avaz avaz Cosette diye bağırdı. Amirane bir sesle bir daha Cosette diye seslendi. Kimse ses vermedi. Her şey bitmişti. Bahçede kimseler yoktu, evde hiç kimse yoktu. Marius umutsuzluk dolu gözlerini bir mezar kadar karanlık, sessiz, ondan daha boş olan bu üzgünlük verici eve dikti. Cosette'in yanında bunca tatlı saatler geçirdiği taş sıraya baktı. Sonra köşkün merdivenlerine oturdu. Kalbi yumuşak duygularla, kesin kararla dolu bir halde, zihninin en derinlerinde aşkını takdis etti. Değil mi ki Cosette gitmişti, artık ölmekten başka yapacak şeyi kalmadığını düşündü. Birdenbire sokaktan ağaçların arasından bir ses duydu. "Bay Marius." Hemen doğruldu. "Nedir o?" "Bay Marius, orada mısınız?" "Evet." "Ses, dostlarınız sizi Chanvreri sokağındaki barikatta bekliyorlar Bay Marius," dedi. Bu ses onun hiç de yabancısı değildi. Eponi'nin o boğuk, sert sesine benziyordu. Marius bahçe kapısına koştu, demir çubuğu araladı, başını arasından geçirdi. Pek genç bir delikanlıya benzeyen birisinin koşarak alacakaranlığa daldığını gördü. 3. Bay Mabeuf. Jean Valjean'ın kesesi Bay Mabeuf'e hiçbir fayda sağlamadı. Bay Mabeuf saygıdeğer çocukça sertliğiyle yıldızların hediyesini kabul etmemişti. Bir yıldızın altın liralar haline gelmesini uygun bulmamıştı. Gökten düşen bu şeyin Gavroş'tan geldiğini tahmin etmemişti. Keseyi sahibi çıkınca verilmek üzere mahallenin polis komiserine götürdü. Kese gerçekten de kayboldu. Söylemeye hiç lüzum yok, kimse keseyi aramadı, Bay Mabeuf'ün de imdadına yetişmedi. Öte yandan Bay Mabeuf düşmekte devam ediyordu. Çivit ağacı denemeleri Austerlitz'teki bahçesinde olduğu gibi bitki bahçesinde de başarı sağlamamıştı. Bir yıl önce yaşlı hizmetçisine aylıklarını verememişti. Şimdi de gördüğümüz gibi kirasını ödeyemiyordu. Emniyet sandığı aradan 13 ay geçince yerli bitkiler kitabının rehin olarak bırakılan bakır kalıplarını satmıştı. Bir bakırcı da onlardan tencereler yapmıştı.